Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, Erkam Televizyonumuzun kıymetli izleyicileri, bir iftar sevinci programında daha sizlerle sevincimizi, duygu ve düşüncelerimizi, heyecanımızı paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Bizim bu programımızın güzel bir klasiği var. O da her defasında kıymetli bir misafirimiz bizlere konuk oluyor ve düşüncelerini hep beraber paylaşıyoruz. Bugünkü misafirimiz Profesör Doktor Mustafa Uzun. Kendisi hem söz ustası hem ses ustası. Ne diyelim Mustafa'cığım?
Abi tamam yani.
Hayır, bunu bilmek lazım. O yüzden esas biz de hep beraber, belki siz bizden biraz daha şanslısınız. İmam Hatip'i de burada okudunuz.
Evet.
Ama aşağı yukarı aynı pınarlardan su içtik. Ama bu sohbete başlamadan önce tabii konumuz esas peygamber sevgisi. Bizim medeniyetimizde Peygamber Efendimiz'i yükselten, onu efendim öven kaside ve naatlar. Bunlarla ilgili güzel bir program yapalım derken aklıma Kemal Edip Kürçoğlu Hoca geldi.
Eyvallah, Allah rahmet eylesin.
Biliyorsunuz 1970'te bizim birinci dönem bize İslami Türk Edebiyatı derslerine geldi. Sonra hocamız rahatsızlandı. Rahatsızlanınca ona hastanede diyorlar ki bu metastaz yapmış, bir de kanseri teşhisi koyuyorlar. Ve oğlu Edip, ona da diyorlar ki ya babanızın en fazla 2 aylık ömrü var. Götürün evde teslimi ruh etsin.
Evet.
Tabii hoca çok zeki bir adam. Hem Edip'in o ürkek tavrından, korkak tavrından, hem doktorların telaşından bir şeyler hissediyor.
Hissediyor tabii.
Diyor ki oğlum Edip diyor, bak doktorlar ne dediyse bana aynen söyle. Ne bir eksik ne bir fazla. Babacığım hiçbir şeyin yok diyorlar. Taburcu edelim diyorlar. Yok evladım diyor, bak doktorlar ne dedi. Dediler ki böyle böyle söyledi. O zaman diyor beni bugün değil yarın taburcu etsinler. Ve hoca gece yatsı namazından sonra gidiyor, taze bir abdest alıyor. Ve diyor ki ya Rabbi senin Habibi Edib'in şanını tebcil için bir naat yazmaya başladım.
Allah Allah.
Hiç olmazsa ömür ver de o naat-ı nebeviyi tamamlayayım diyor.
Öyle, ve hoca huzura çıkayım. Evet.
O gece Peygamber Efendimiz rüyasına giriyor. Nem var evladım Kemal diyor. Efendimiz sağ eliyle başından ayağına kadar sıvaz diyor. Ve hoca sabah bir kalkıyor ki pür zinde, pür neşe Kemal Edip Hoca. Doktorlar vizitiye geliyorlar. Bakıyor hocada bir değişiklik var. Hoca diyor ki hadi buyurun benim hemen taburcu işlemlerimi ikmal edin. Olmaz diyorlar. Hocam sizde bir değişiklik var. Ne değişiklik olacak evladım diyor. Siz dün yapacaktınız, şimdi yapın. Olmaz hocam diyorlar. Ne oldu? Israr edince doktorlar. Evladım diyor, bak ısrar etmeyin. Ben söylersem ben sırrımı ifşa etmiş olurum. Yok, ben söylerim siz inanmazsınız. Sizin itikadınız zedelenir. Sonra hoca bunu anlatıyor. Diyorlar ki bugün taburcu etmiyoruz. Bir daha bir işte teşhis efendim, laboratuvar tetkikler filan. Ve bakıyorlar ki hocada ne kanser var ne metastaz var. Ve hocayı taburcu ediyorlar. Tabii hoca sonra 7 sene yaşadı.
Evet.
77'de vefat etti hoca.
Öyle.
Sonra bu Naat-ı Nebevi'yi tamamladıktan sonra o sıralar Ömer Kirazoğlu rahmetli de Ravza-i Mutahhara'nın restorasyonundan sorumlu mimar, ona gönderiyor. Kari evvelim muhterem üstadım Ömer Kirazoğlu beyefendi hazretlerine diye hitaben.
İnci gibi bir yazıyla evet. Öyle yazmış.
Ve Cenab-ı Hakk'a söz verdiğim Naat-ı Nebevi lehul hamd ikmal olunmuştur. Lütfen bu Naat-ı Nebevi'yi Zat-ı Aliniz Ravza-i Mutahhara'da Huzur-u Nebevi'de kıraat buyurursa bizi ziyadesiyle memnun edersiniz diye. Üstad da ona mektup yazıyor. Muhterem Üstadım Kemal Edip Beyefendi Hazretleri, Kari evvel sıfatıyla gönderme lütfunda bulunduğunuz Naat-ı Nebevi filan gün filan saatte bir elim şebeke-i saadette bir elimde Naat-ı Nebevi tarafımdan kıraat olunmuştur diyor ve ondan 10 dakika sonra da hoca efendi burada teslimi ruh ediyor.
Evet.
Şimdi o naat muhteşem bir naat tabii.
Evet, çok muhteşem.
Ebediyen çok sevecek can, onu canan olarak, şart-ı peyman olarak, gaye-i iman olarak. Ta ezelden tanırım ben Hazreti Fahrur Resulü. Gönül iklimine şahın şehizi şan olarak. Ateşi aşkında 1000 kere yanıp İbrahim. Görse eylerdi feda kendini kurban olarak. Şeb-i Miraç'ta ruhunu seyretti diye. Kapanır yerlere gök, secde-i şükran olarak. İltifatından uzak düşmesi eyvah eyvah. İki dünyada yeter, gafile hüsran olarak diye başlayan uzun ve muhteşem bir Naat-ı Nebevi.
Evet.
Bunu ben bir anlatmayı, dinleyicilerimize de aktarmayı bir vecibe telakki ettim. Esasında zateniz konuşacak, biz dinleyeceğiz ama kusura bakmayın.
Gelelim ama bu esas. Bir faali hayır oldu yani. Bizim naat meselesinin düğümlerinden yahu son devirde ortaya çıkan en muhteşem örneklerindendir. Ve bunun üzerine söylenecek çok söz var tabii. Buyurun.
Tabii bu esasında gelelim. Bizim kültürümüzde bakın nakışların en güzeli, süslerin en güzeli Kur'an-ı Kerim için yapılmış. Lehye-i Şeyhille-i Saadet için yapılmış. Efendim ciltlerin en güzeli mushaflar için yapılmış. Tabii sözlerin en güzeli işte ilahiler için, ilahiler Cenab-ı Hakk'ı temcid için efendim yapılmış. Bir de Peygamber Efendimiz'i övmek için sözlerin güzeli kullanılmış. Bu anlamda bu naatların ya da kaside-i nebevilerin esas hikmeti insanların gönüllerinde ve yüreklerinde peygamber sevgisini
diriltmek.
Dolayısıyla bu konuda neler söyleyebiliriz?
Efendim bu konuda çok şey söyleyebiliriz de rahmetli hocamızdan bahsederek konuya girmeniz benim için şöyle bir faali hayır eski tabirle oldu. Benim bir kanaatim var. Şimdi bizim edebiyatımızda naat bir insanın vasıflarını zikrederek, özelliklerini söyleyerek onu met etmek, onu övmek manasına gelen bir kelimedir ve Arap edebiyatından bütün İslam milletlerinin edebiyatlarına geçmiş bir gelenekselleşmiş adeta modern tabirle ve her şair ben şairim diyen hangi seviyede olursa olsun ben şairim diyen herkes zaten bir tevhid, bir münacat, bir naat yazarak divanlarına başlarlar. Divan tertip etmemişlerse bile ilk şiirleri 3 aşağı 5 yukarı bunlardır. Ya efendim başlarken yazarlar yahut da olgunluk zamanlarında peygamber sevgisi yüreklerinden taştığı zaman o coşkuya kapıldıkları zaman onlar mutlaka birkaç naat yazarlar. Tabii hatta öyle insanlar vardır ki şairler vardır ki onlar naat yu diye anılırlar. Çünkü koca bir divanı kafiyeleri her bir Arap alfabesindeki harfe denk düşecek şekilde bir şiirle doldururlar. Biz bunlara çok naat yazdıkları için naat yu diyoruz. Şimdi bu naat yazan şairlerimiz, sanatkarlarımız, üstadlarımız birkaç sınıfta teknik olarak eline alabilir. Birisi en çok bilinenler divan şairleridir. Divan şairlerinin özellikleri bir söz ustası olmaları, bir de kültürlerinin çok geniş olmaları. Ne kadar geniş olmaları konusunda hatırlarsın bize Ali Nihat Tarlan Hoca'ya beraber derse ya, gittiğimiz zaman bize bir mısra verdi. Bunu açıklayın bir şiir verdi. İçinden çıkamadık. Niye? Çünkü o kadar geniş bir ta Vedalardaki bir unsuru kullanıyor şair. Dolayısıyla bu genişlik, şimdi Vedalara kadar giden adam Kur'an'ı bilecek, hadisi bilecek, İslam kültürünü bilecek ve çevre milletlerin kültürlerini bilecek. Buna İsrailiyat da dahil olmak üzere. Onun için bir divan şairlerinin çoğu bilgiyle ve sanat gücüyle ve bir kısmı da Fuzuli gibi aşk gücüyle, yani Efendimiz'e olan muhabbetlerinin gönüllerinden taşması ile şiirler yazıyorlar. Bir de mutasavvuf şairler var. Zaten mutasavvufun esası Allah ve Resulullah muhabbeti, ki biz ona aşk diyoruz. Aşk-ı ilahi, aşk-ı Resul yahut Muhammedi. Bir de bunlar var. Bir de halk edebiyatında hani efendime söyleyeyim köy odalarında, kahvelerde, şurada burada tarih boyunca halk şairi dediğimiz insanların yine yazdıkları şeyler var. Şimdi ben bu naatlere baktığım zaman birinci sırada bugünkü birikimimle diyeyim. Birinci sırada mutasavvuf şairlerin yazdıklarını görüyorum. Şimdi bu noktadan senin biraz önce lütfedip okuduğun Kemal Edip Kürtçüoğlu'nun Naat-ı Şerif'i hem bir mutasavvuf hem bir şair hem de bilgisinin hudutları çok geniş bir Resulullah aşıkının kaleminden çıkmış. Bu bana göre benim tezimi doğrulayan bir unsur. Onun için faali hayır
Allah
dedim.
Razı olsun.
Şimdi bizim eski edebiyatımızdan bugüne intikal edenlere, intikal etmeyen bir sürü şey var da baktığımız zaman bu iş Ahmet Yesevi'den başlıyor.
Tabii. Hmm. Pınar'ın başı o.
Evet. Şimdi Anadolu'daki tasavvufi hareketlerin, hatta Yunus Emre'nin ve sonrakilerin ilham kaynağı Ahmet Yesevi Hazretleri. Kimdir o? 63 yaşında, Efendimiz 63 yaşında vefat etti diye toprağın altına iki hücre yaptırarak merdivenle inilen, o iki hücreden birisinde ömrü oldukça ders vermeye devam eden, ikincisinde halvet gibi, efendime söyleyeyim, kullandığı bir odadan çıkmıyor.
Siz ikinci Türk Dünyası İlmi İşbirliği Konferansı'na gittiniz miydi?
Yok, gelememiştim.
Ha, biz Hasan Kamil Hoca ile gittik orada. Ahmet Yesevi işte külliyesini gezerken orada çilehane var tabii. Sordular ya bu çilehanenin manasını. O sıralarda da Türkiye'de emeklilik yaşı tartışılıyor.
Hmm.
Yani 55 yaşındaki emekli mi olunur, o mezarda emeklilik falan gibi karşı çıkıyorlar. Ben dedim ki bu İslam medeniyetinde emeklilik yaşını gösterir.
Hmm.
Ahmet Yesevi Hazretleri muhteşem bir ahşap üstadı, ahşap ustası.
Evet.
Ama hiçbir zaman ne müridanına yük olmuş, hatta müridanını da geçindirmiş, tekkeyi de geçindirmiş
kendi ve bu sanatıyla. Yemiş, evet.
Ama 63 yaşından sonra Allah'ın Resulü dünyadan geçtiğine göre 63 yaşından sonra yeryüzünde yaşanmak bid'attır diyerek mezar gibi bir yer kendisine kazdırmış. O yüzden bu emeklilik yaşını gösterir dedim.
Evet, senin iyi yorumlarından, güzel yorumlarından birisi bu. Şimdi o diyor ki bir şiiri var onun. Bu, o şiirinden hareketle o şiirin redifi Y63'te yer altına girdim mene. Yani ben 63 yaşında yer altına girdim nakarat mısrağıyla devam ediyor uzunca bir şiir. Herkes bunu Hazretin 63 yaşında vefat ettiğine yoruyor. Sonradan çilehanesi ortaya çıkınca 63'te yer altına girmesinin manası anlaşılır ve doğum tarihinin de daha ileriye gelmesi gerektiği anlaşılır. Şimdi Efendimiz'e olan muhabbetinden 63 yaşında yer altına giren ama yaptığı işlerden de geri kalmayan, talebelerini okutan, çalışan vesaire bir Efendimiz'e aşık bir mutasavvuf sanatkarla karşı karşıyayız. Şimdi dolayısıyla mutasavvifenin bir özelliği ulemaya nazaran bildikleri ne kadarsa onu en fazla yaşamaya itina etmeleridir. Efendimiz nasıl yaşamışsa, Allah-u Teala ne buyuruyorsa onları hatta fazlasıyla yaşamaktır. Şimdi insan yaşayınca böyle ne yapıyor? Örnek aldığı kişiyle ne diyorlar bugün?
Özdeşleşmek.
Özdeşleşiyor, aynileşiyor. Ve bu sefer onu çok yakından her şeyiyle hissediyor. Hani kulum bana yaklaşırsa gören gözü, tutan ya, eli, yürüyen ayağı olurum hadisi kutsisi var ya. Bu sefer Efendimiz'e yaklaşan mutasavvife, onun hayatını her yönüyle yaşamaya çalışan mutasavvife de ne olmuş oluyor? Efendimiz'le aynileşiyor. Ve bu sefer ayağı yanlış yere gitmiyor, eli yanlış bir şeye uzanmıyor, dili yanlış bir şey söylemiyor. Ve söyledikleri naatler de bu bakımdan çok içten, çok samimi oluyor. Mesela Yunus'a ait olan öyle kabul ediyor ve bana göre de öyle kabul etmekte bir beis yok. Aşık Yunus'un olmakla beraber canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şimdi bu bir sehli mümteni.
Tabii.
Bunda sanat arayanlar
ama, sehli mümteni. Hazreti Yunus'un şeylerinde sehli mümteni çok. Herkesin bildiği kelimeleri ama kullanıyor neden? Ama bunları bir araya getirip söylemek mümkün değil.
Evet, ama neden? O hissediyor onu. Yani Resulullah'ın aşıkı, yani onu kendisine Üsve-i Hasene ayet kerimede var ya, fi Resulillahi üsvetün.
En güzel numune.
Evet, en örnek, güzel numune. Şimdi onu aldığı için bu sefer bu rahatlıkla Efendimiz'e canım anneciğim, canım babacığım diyen bir küçük çocuğun anasına babasına yakınlığı gibi, o da Efendimiz'e böyle bir yakınlık duyuyor. İşte bu yakınlık bütün mutasavvifinin şiirlerinde hissediliyor. Mesela Yunus'un benim çok sevdiğim ve vaktiyle seçme yaptığım bir küçük kitabımda aldığım bir şiiri var. Efendim, onun bu Efendimiz'e yakarışlarından bana göre çok kapsayıcı ve çok güzel olan bir örneğini ortaya koyuyor. Şöyle diyor: Çalap nurdan yaratmış canını Muhammed'in.
Allah Allah.
Aleme rahmet saçmış adını Muhammed'in. Şimdi bakın, Allah-u Teala yaratıyor ve adını bile rahmete vesile ediyor. Her salatü selam adını duyduğumuza getirmemiz iki taraflı rahmet oluyor. En çok da bizim işimize yarıyor tabii. Yaratmış dostum demiş, hem onun kaydın yemiş. Yani hem onun endişesini, ona bir şey olmasın, o en güzel şeyi söylesin, en güzel örnek olsun diye onun üzerinde titizlikle durmuş, sahip çıkmış demek. Ümmetten yana koymuş canını yahut yönünü Muhammed'in. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmeti, ümmeti demesine en basit, en rahat bir ifade bu. Ve kaynaklara ne kadar da uygun ve hiç de çağrıştırmıyor. Halbuki divan şairleri bunun yerine ne derler? Efendim, bu husustaki Arapça beyitleri, hadisleri, ayetleri zikrederler ve bir yönüyle telmih yaparlar. Ama Yunus doğrudan doğruya telmihe vesaire ihtiyaç duymadan hem onun kaydın yemiş, ümmetten yana koymuş diyor. Ümmeti, ümmeti ya, lafının yerine herkesin anlayacağı
bir şey. Ümmetten yana, evet, yapmış.
Ondan sonra devam ediyor. Muhammed bir denizdir, alemi tutup durur. 70.000 peygamberler gölünde Muhammed'in. Şimdi bakın, yani bu dinler tarihinin yahut İslam tarihinin, daha doğrusu peygamberler tarihinin özeti bir
cümle,
beyittir. Evet. Bir beyt. Muhammed bir denizdir, alemi kaplayan bir denizdir. Deniz gibi nimeti boldur, engindir, derindir. Herkes orada istifade edeceği bir şey bulur, balık bulur, insan bulur, efendime söyleyeyim hayvan bulur. 71 peygamber de Efendimizin gölünde. Yani efendim, biz peygamberlerin tilker rusulü feddalna ba'dahum ala ba'd, bunu söylüyor. Dünya malın tutmamış. Dünya malı, Efendimiz giderken dünya malı bir şey götürebildi mi? Zaten götürmez ama.
Kimse de götüremiyor da, o hiç tutmamış.
O hiç bırakmadı. Hiç emanet artmamış. Aldığı emaneti artırıp bir kenara
bırakmamış.
Bırakmamış. Terzi biçip dikmemiş donunu Muhammed'in. Burada don kelimesi elbise demektir. Yani maddi varlığını. Maddi varlığı, o maddi varlığı süsleyen, giydiren, donatan terzilere bile ihtiyaç olmamış. Neden? Ey güzel, rana güzel, ziba güzel diye bir başka şairin naatinde bahsettiği şeye, mısrağı ifade ediyor. Tanrı Arslanı Ali sağında Muhammed'in, Hasan ile Hüseyin solunda Muhammed'in. Yılda 70.000 hacı her biri niyet eder, varır ziyaret eder nurunu Muhammed'in. Şimdi Akif'in Necid çöllerinden Medine'ye ya, şiiri var ya,
muhteşem.
O da aslında bir naattir ama tasviri bir naattir. Ne diyor?
Ama bir hicret naatı, gurbet,
evet,
naatı.
Bir gurbet naatı ve o Sudanlı'nın ya, vasfında nurun mu o ne ya Resulallah deyip yere düşüyor. Şimdi o nuru hissetmek, bakın görmek değil, yani görmek bu gözleri, bu gönlü çok kamaştırır, belki tahammül edemeyiz ama o nuru hissetmek insana yeter bile. Şu mübarek Ramazan günlerinde de işte bizim teravihlerimiz bize o nuru hissettirmek için, ibadat-ı taatımızın sünnetten kaynaklanan unsurları nedir? Bizim bu yakınlığa ermemiz için o tarafa doğru birkaç adım atmamızdır. Şöyle bitiriyor. Yunus dedem ışklıdır, eksiklidir, miskindir. Şimdi bakın biz bugün hep ben diyoruz. Yunus dedem böyle büyük bir şair, büyük bir sanatkar olmasına rağmen ne diyor? Işklıdır, yani aşklıdır. Efendimiz'i her şeyden fazla seviyor. Kara sevda bir manada. Eksiklidir ama hatalıdır, kusurludur ve miskindir. Miskin bir günlük yiyeceği olmayan, yani rızkın cedid, yemin cedid yaşayan insanlara deniyor. Yani ben senin verdiğinle, efendime söyleyeyim, idameyi hayat ediyorum. O ne? O muhabbet. Çünkü insan sevgiyle yaparsa bir işi, hiç bıkmadan, usanmadan, gücünün son damlasına kadar onu yapabilir. Her kim yemez mahrumdur honunu Muhammed'in. Bu han demek, yani sofra. Kim Efendimiz Aleyhisselam'ın sofrasına oturmamışsa nedir? Ebediyen mahrumdur. Yani dünya ve ahiret saadetinden mahrumdur. Onun için şu mübarek Ramazan günlerinde bu konuyu seçmen de çok isabetli olmuş. Hele hocamla başlaman efendim. Bizim de o sofradan, ki bu sofra aslında Allahü Teala'nın kurduğu ama Efendimiz vasıtasıyla bizim önümüze yaydığı bir mübarek sofradır. Onun için bundan yiyip, içip, hamd etmek, şükretmek ve yiyip içtikten sonra sadece elhamdülillah dememek, Mahir Hoca'nın hatırlarsın ya tabiriyle, sana verileni ve ahsin kema ahsenallahu ileyk ya, bu ölçüyle Allah'ın sana verdiği gibi sen de başkalarına ver diyerek hamd etmek. Şimdi biz bugün çoğu zaman elimizde bir nimet varsa yiyip içiyoruz. Onu fukara da yapıyor. Önüne ne rızık verdiyse Allah-u Teala onu yiyor. Elhamdülillah yiyor. Ama fukaranın o sofradan başkalarını istifade ettirme imkanı çok az yahut yok. O halde o sofraya oturup yiyenler ondan başkalarını istifade edecek. Onun için el ulema ve resulü'l enbiya, alimler de bilgileriyle bu sofranın güzelliğine, lezzetine, tadılmasına dikkat şimdi edecekler.
Mustafa'cığım, bu tevazudan bahsettiniz de, Hazreti Yunus'taki tevazu. Bak, evet. Bir aşkım var, ben miskin birisiyim diyor. Aynı şey bütün hemen hemen bir naat yazan şairlerimizde var.
Var.
Mesela şair Nigar Hanım'ın, şayeste değilim Gülşen'in naatını amma
diyor.
Eyle
evet.
Beni kereminden güya bülbül. Bizim Ali Rıza Saman hocamızın mesela.
Aynı
ümmetidir deyiversen şu rızayı asiye. Ya Muhammed ben ödem vasılı canan olurum. Kemal Edip hocanın kalemi affını çek. Defteri isyanımıza diye başlayan mesela güzel.
Evet.
Böyle naatları var. O yüzden bu naat bölümünün birinci bölümünü sözünüzü balla keserek buradan noktalayalım. İnşallah sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
Eyvallah.
Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri, gönül dostlarımız Mustafa Uzun Bey'le naatları konu olan sohbetimizin birinci bölümünü burada noktaladık. Ama gözünüz, gönlünüz, kulağınız bizde kalsın. Sohbetimiz kaldığı yerden aynen devam edecek.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli dinleyicileri ve izleyicileri, Mustafa Uzun hocamızla naatları konu olan sohbetimize aynen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun Sayın Hocam.
Estağfurullah. Şimdi efendim, bu mutasavvifenin naatlarından söz ettik ya, benim çok dikkatimi çeken naat şairlerinden, aslında şair demek biraz
aslında
işi...
Ben bir şey sözünüzü kestim ama, bak mesela bizde fotoğraf yok ama Efendimizin hille isadetleri var. Evet. En güzel tesiplerle, en güzel hatlarla herkesin evinde bir hille asılı.
Evet.
İnsanların Peygamber Efendimizle hemhal olmaları, bir araya gelmeleri, peygamberle aralarındaki gönül bağını ve sevgi bağını diri tutmaları için. Mesela bu işin hat boyutu.
Evet,
ama bir de, boyutu. Bir de bu işin işte şiir boyutu var. O yüzden.
Bakın bu noktada bir şey o zaman siz bana hatırlatmış oldunuz. Cevdet Paşa bu bahsettiğiniz hilyelerin aslı Hazreti Ali rivayetine dayanan, başka şairlerin rivayetlerine, başka sahabilerin rivayetlerine dayanan Arapça ibarelerle tanzim ediliyor. Şimdi Cevdet Paşa rahmetli, yani Kısası Enbiyası'nı yazarken işte Mecelle'nin şair yazarı olarak bildiğimiz bu Kısası Enbiya'yı yazarken bu hilyeleri Türkçeleştirmiş, yani tercüme etmiş. Ama bu bildiğimiz manada basit kuru bir tercüme değil. O da aşk ile yapıyor. Onun da ilmi ve aşkı var ve Türkçe olarak yazmış. Bunu da Hafız Osman hatta çekmiş ki en güzel Kur'an yazan hattatlarımızdan birisidir. Bu da o zamanlar Matbaa-i Osmaniye'de itina ile iki renkli, yani biri yaldız, biri zemin rengi olarak diye düşünecek olursak basılmış. Bir kere bu tercüme bir kıyamet kopmasına sebep olmuş İstanbul'da. İkincisi bu böyle yazılıp da Türkçesini herkes, efendim peygamberimiz yürüdüğü zaman şöyle yürür, selam verdiği zaman böyle selam verir, saçı şöyledir, yüzü böyledir, eli böyledir gibi onun fiziki ve beşeri özelliklerini anlatan ibareleri en güzel Türkçeyle ortaya koyunca ve bu basılınca bu sefer bu durmadan basılmış ve bugüne kadar o baskı gelmiş. Şimdi bu neyi gösteriyor? Ahali de, yani halk da Efendimizin muhabbetini işte böyle levhalardan Aniya taifesi büyük bir hattata yazdırır, dünya kadar da para verir, teslimini de yaptırır, asar evine. Yani o ne demek? Efendimizle her an beraber olmayı, hani onun resmine bakıyor gibi tabir caizse anlaşılsın.
Kendisini de ona benzetmeye çalışıyor. Ha,
ama o resme baktıkça, o ibareleri okudukça onun gibi olmaya çalışıyor. Cevdet Paşa bunu Türkçeleşince bu sefer bu ahalinin evlerine de girmiş, Anadolu'ya da gitmiş, düşünün o zamanki şartlarda. Ve zannediyorum Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'dir onun basımına öne ayak olan, bastırmış ve herkes Efendimizin varlığıyla, manevi varlığının yanında bir de bu maddi varlığını ifade eden resimlerle beraber olmuşlar. Dolayısıyla yani Efendimizin sevgisi bizim hattımıza, efendim resmimize, tesibimize vesaire vesaire hepsine yayılmıştır. Şimdi bu sevginin çok dikkat çekici örneklerinden birisi benim üzerinde vaktiyle doktora çalışması yaptım. Dede Ömer Ruşeni'nin bir naatidir. Şimdi bu naatte iki şeyi birden görürüz. Dede Ömer Ruşeni Halveti Meşayih'in önde gelenlerinden ve Halvetilik'te Ruşeniye kolunun kurucusu bir zattır. Yani ne demek?
İkinci pir gibi.
Evet, büyük bir efendime söyleyeyim mutasavvıftır demek. Şimdi bu Dede Ömer Ruşeni'nin benim tespitlerime kadar 20'den fazla naziresi ve tahmisi yapılan bir naati var. Bir de bu naatler 20'ye kadar, yani 18-19'dur galiba benim metnini tespit ettim yahut notasını tespit ettim. Adını da bu da filan da bestelemiştir diyenlerle 20 oluyor, onu görüyorum. Şimdi bir de o naate bakalım. Bu hem Yunus'un naatinin samimiyetini, artık dilin gelişmişliği, hele kendisinin Tebriz'de yaşadığını düşünürsek oradaki edebi seviyeye, ama Türkçe olarak efendim ifade eden bir naattir. Onu ben teberrüken gene bir okuyayım. Bakın o Efendimiz'i nasıl görüyor? Yani Yunus'tan farklı bir kumaş ortaya koyuyor. Hani telvin dediğimiz hadise tasavvuftaki. Diyor ki dedi Ömer Ruşeni 1487'lerde vefat etmiş. Düşünün Fatih devrinden sonra, Fatih devrinde şair. Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi. Kim ola sevmeye bu veçile sen mahveşi. Yani ne zaman ki senin doğup da yüzünün varlığının nuru cihanı bir güneş gibi aydınlattı ise, o andan beri herkes sana nedir? Müpteladır.
Sen düşkündür, ay gibi aşıktır. Pırıl pırıl parlayan senin yüzüne, o parlayan müpteladır yüzüne, diyor.
Evet, durmadan ona bakarak ondan aşk alır, şevk alır, zevk alır vesaire. Bakın o zamanlarda da bu insanların farklı farklı olarak adlandırılması var ve kimse bundan rahatsız olmuyor. Bugün herkes rahatsız olur. Türk'ü, Kürd'ü, Acem'ü, Hind'i bilir bunu ki sen Haşimi'sin, Arabi'sin, Medeni'sin, Kureşi. Şimdi Efendimizin bu cümlede bütün farklı ırklar neyi bilir, farklı kavimler neyi bilir, Müslüman kavimler diyelim, senin Haşimi olduğundan haberdardır. Yani Beni Haşim'den olduğunu bilir. Sonra Arabi'sin, Haşimiler de Arapların bir koludur, bir kabilesidir. Sonra Medeni'sin, burada Medineli oluşuna işaret var ama aynı zamanda Medeni'sin, hani biz bugün diyoruz ya. Şimdi bakın ben ilk defa, yani laf lafı açıyor ama ilk defa 79'da hacca gittiğim zaman çok dikkatimi çekti. Medine insanı biraz haşin, Mekke insanı.
Mekke.
Biraz haşin, biraz böyle sert, biraz kaba vesaire. Kıyafetleri de aynı şekilde, o zaten hani insanın dışı neyse içi neyse dışına, dışı neyse içine. Medine'ye sonra gittik hacdan sonra. Oranın insanları daha yumuşak, daha böyle mültefit, hüccaca daha saygılı görünüyor. Orada da tüccarla karşılaşıyorsun, burada da tüccarla karşılaşıyorsun. Hocaya dedim ki, Büyük Çınar Hoca'ya, hocam dedim, yani bu fark neden? Dedi ki bu fark Efendimizin farkı. Anlamadım önce. Efendimiz dedi, medeni dedi. Şimdi ben tabii medeni lafını Medineli diye anladığım için, hocam evvelen Mekki, sümme medeni dedim. Hani malumat furuşlukta, gençlikte yaparız ya. Dedi ki, Mustafa dedi, Medineliler Efendimizin en olgun zamanında onun terbiyesiyle yetiştiler. Mekkeliler de düşünün, kendilerinin olmasına rağmen Efendimiz'i yurdundan ettiler dedi. Şimdi aradaki fark bu. Onun için dedim, Medineli derken Medine'de yaşayan manasına değil, aynı zamanda peygamber terbiyesiyle, İslam terbiyesiyle bu ashabını eğitmesinden geliyor
Mekke'de
dedi.
Mekke'de insanların giyinişi kobra yılanı gibi var ya, başlarına o şeyi koyuyorlar. Egelle bağlıyorlar. Baktığınız zaman esasında kobra yılanının şeysi.
Evet, baş ama, şeklini gösteriyor.
Ama Mekkeliler öyle, Mekkeliler sadece salıyorlar başlarına. Evet, o bile fark ediyor.
Fark ediyor. Çok dikkat yani etmişsin. Tebrik ederim vallahi. Evet. Sonra devam ediyor Hazret. Sen emire kul olan her ne kadar müdbir ise bende iyi mukbil olur misli Bilal-i Habeşi. Hazreti Bilal'e git diyor, gidiyor, gel diyor, geliyor. Anana git diyor, ben senden ayrılmam ya Resulallah diyor. Şimdi bende-i mukbil bir insana hayatı boyunca bütün varlığıyla bağlı demek. İşte Efendimiz'e böyle bağlanmak icap eder.
Gerek
evet,
diyor.
Böyle gerekiyor, böyle olmak
Enes
lazım.
Enes İbni Malik var ya, 23 sene aynı evde büyüdük. Ona hizmet ettim ama bir gün bile bana şunu yap ya da bunu yapma demedi.
Demedi. Evet, işte bunu yani bir küçücük beyitte, bir mısrada söylüyor. Efendim bu uzun bir şiir de, ben onun kısa bir iki daha beytini okuyup başka bir şeye geçelim. Üzülüp ırkı Ebu Cehl gibi epter olur. Sen Ebu'l-Kasım ile her kim ederse güreşi. Bakın ne kadar tabii. Seninle güreş tutma kim? Yani boy atışma, göstermeye, ölçüşmeye kim kalkışırsa Ebu Cehil gibi ebter olur. Yani buradaki üzülür manası, hani kuruyunca bir büzülür ya ağaçlar, yapraklar vesaire, öyle olur demek. Bu ne demek? O halde bende-i mukbil olmaktan başka çare yok, yok demek. Fuzuli'yi çağrıştıran, haber veren şu beyte bakalım. Parmağından akıtıp âb-ı revan, bahş-ı revan, nice yüz bin kişiden def edisersin ataşı, yani ateşi. Ne demek bu? Efendimizin su yetmediği bir zamanda parmağından su akıtması, ki Fuzuli'de de aynı şey vardır. Akıtması ve insanların susuzluğunu gidermesi. İnsanların susuzluğunu gidermesi abdest alması ile de olur, su içmesi ile de olur. Gönlünü, aklını, fikrini terbiye etmesi ve ilim ile, hem de ilmi ilahi ile donatmasıyla da olur ki en mühim tarafı da budur. Malum biz su bulamadığımız yerde teyemmüm edebiliriz. Ama ilim olmadığı zaman cahillikle hiçbir şey yapılmaz. Ve daha uzun şeyler de var. Bunu burada bırakalım. Şimdi bakın, bunun 20'nin üzerinde tahmisi var. Yani daha sonra gelen, ta 19. yüzyıla kadar gelen şairler bunu o kadar beğenmişler ki buna tahmis yahut nazire yazmışlar. Bir de bestekarlar bunu 20 kadar bestelemişler. Bu ne demek? Efendimizin parmağından su akıtması gibi Efendimizin kendisinde öyle bir bereket var ki kim onunla ilgili bir güzel şeyi eline alırsa, yönü, tarafı, ciheti, orada başkasını tekrara düşmeden yeni şeyler söylüyor. Bu nedir? Efendimizin verdiği ilham, ilhamı nebevi. O gönle doğdu mu, sen onunla şekilleniyorsun. Bizim de bugün artık buna ihtiyacımız çok fazla. Yine hatırlarsın, Selçuk Beyler Ankara'da ilk naat yarışmasına gittikleri zaman sormuştum ben. Hocam ne yaptınız dedim. Birinciyi bulamadık dedi. Birinci diye filan ilan ettiniz filan dedim. Dedi ki yahu ümmete Muhammed'in içinde dedi. Dün bu kadar naat güğü var idi. Bugün kimse layık naatı yazamamış demesinler diye dedi. En güzeli, gelenlerin içinde en güzelini birinci seçtik dedi. Yoksa efendim bu konudaki eksikliğimiz de ortaya çıkardı. Bu ne demek? Biz bugün Efendimiz'i layıkıyla tanıyamıyoruz ve sevemiyoruz. Sevmeyen de tanımayan da ne yapar? Tarif et de, köre fili tarif et demek gibi olur.
Tanımadığımız için tanıtamıyoruz.
Tanıtamıyoruz da.
Tabii burada mesela söyledik ya, bizim en güzel kelamın en güzeli naatlarda kullanılmış. Evet. Yani nasıl Hille-i Saadet'te yazılar ve tesiplerin güzeli kullanıldıysa.
Öyle. Tabii.
Mesela şeyin, Arif Nihat Asya rahmetlinin ezanını Bilaller okusun. Musaf'ını yazsın Osmanlılar.
Evet.
Mesela bak işte mübarek akşamdır gelin ey Fatihalar, Yasinler. O evet. Uzun mesela kaside, mükemmel bir kaside. Naat. Öyle naatlar evet. Var ki bizi kendimize getiriyor. Evet. Tüylerimizi diken diken ediyor. Mesela biz ne kendimizin, ne çocukların, ne torunların, ne evlatlarımızın biz doğum gününü kutlamayız. Ama evet. Allah'ın Resulü'nün dünyayı teşrif ettiği gün Mevlid Kandili diye kutlanır. Bütün her yerde, çarşıda, pazarda, handa, hamamda, dergahta, her yerde o gün Mevlid Kandili'nde Allah'ın Resulü gündeme gelir.
Evet.
En güzel naatlarla gündeme gelir. Şiirlerle gündeme gelir. Sohbetlerle gündeme gelir. Sofralarda peygamber sofrası kurulur.
Evet.
Fakir fukara orada imdad eli bulur filan. Evet. Böyle. Tabii Ali Ulvi kurucu üstad mesela, o bizim
evet. eriştiğimiz
ve istifade ettiğimiz Allah Ali Nihat Tarlan Hoca,
evet.
Nihat Sami Banarlı Hı-hı. gibi gerçekten muhteşem böyle naatlar var. Ve onlardan bazen birisini okuduğun zaman insanın tüyleri
diken
oluyor.
Aynen.
Dolayısıyla bunları yeniden bizim bu gençliğimizle buluşturmak, bu konuda da çok ciddi çalışmalarınız var. Ne yapıyorsunuz bu konuda diye sorsam?
Vallahi işte bu konudaki vaktiyle şey yaptığım, yani tespit ettiğim, bana göre güzel olan ve bizim bu işi bilen eski şairlerin birbirlerini değerlendirirken tezkirelerin güzel buldukları şeyleri bir araya getirmeye çalışıyorum. Ve bunların içinde o kadar güzeller var ki insan hangisini alacağını, yani aslında kocaman bir Ziya Paşa'nın şeyi var ya, harabatı, onun gibi kocaman böyle kalın bir eser meydana gelir ama bugünün insanı ne okumaya ne de o metinleri okumaya hem donanım bakımından yeterli değil hem de mütehammil değiliz. Çünkü biz artık böyle anlık işlerle çok alıştırdı bizi bugünün dünyası. Onun için böyle bir şey yapıyorum. İnşallah onu tamamını erdiririm. Efendimiz sizin baştan işaret ettiğiniz gibi sözlerin en güzeliyle tavsif edilmeye layıktır. Neden? Çünkü kendisi ortaya koyduklarıyla hem vesile olup bize intikal ettirdiği Kur'an-ı Kerim bir söz mucizesidir, bir kelam mucizesidir. Hem de Efendimiz cevami'ul kelim, yani sözün en güzelini eşsiz benzersiz şekilde az sözle ifade etmeye muktedir bir zat olması dolayısıyla her türlü naate, her türlü övgüye, her türlü sevgiye nedir? Layıktır. Ve bizim Müslümanlar olarak da anamızdan babamızdan hani okurduk siyerde fedake ebi ve ebi ya Resulallah. Anam babam sana. Yahu demek ki anasının babasının yanında Efendimiz'i hiç bir şeye değişmeyen bir ümmete mensubuz.
Evet.
Allah bize bunları lütfetti. İnşallah bu mübarek Ramazan'da da bu lütuflarını artırarak ve her sene Efendimiz'e yaklaşma konusunda Ramazan'ı bu yönüyle de vesile ederek geçiririz inşallah.
Çok teşekkür ederiz Mustafa'cığım. Estağfurullah
efendim. La
Cenab-ı Hak bizi bu Resulullah'ın sevgisiyle ve onunla beraber haşretsin.
Amin.
Evet, Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyenleri ve dinleyicileri, Mustafa hocamızla beraber buradaki sohbetimizi noktalıyoruz. Bir başka iftar sevincinde buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.
Eyvallah efendim.